Bu Gece Özgürlük 2. Cilt Dominic Lapierre, Larry Collins. Ey Yayınları 1. Baskı Kasım 1975. Özgün Adı Set Nui La Liberte. 2. Cilt 384 sayfadır. Bu kitap toplam 775 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Şubat 2009. Okuyan Levent Filyos. 43 yaşlarındaki Dominic Lapierre 10 yıl süreyle Fransızların ünlü haftalık dergisi Paris Match'in başlıca muhabirleri arasında yer aldı. Kore Savaşı'nda derginin özel muhabirliğini yaptı. Sovyetler Birliği'nde serbestçe dolaşabilme iznini alan ilk Fransız gazetecisi oldu. Afrika'da fil avından Brezilya başkenti Brazilya'nın yapımına kadar çok değişik konularda bir sürü röportaj yaptı. Santa Maria gemisini kaçıran Portekizli asi Enrico Galvao ile ilk konuşan gazeteciydi. 5 Mayıs 1960 günü idam edilen Carl Chessman'la konuşan son gazeteci yine o oldu. Larry Collins Amerikalı ve arkadaşından 2 yaş büyük, o da gazeteci. Ünlü haftalık Amerikan dergisi Newsweek'in Paris bürosunu yıllarca yönetti. Daha önce 4 yıl Orta Doğu'da bulundu. Bir sürede Türkiye'de çalıştı. Yaptığı röportajlar özellikle hükümet darbeleriyle ilgili ve rastlantı sonucuydu. Tatilini geçirmeye gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ayaklanma oldu. 1961 Nisan'ında Cezayir'de birkaç general De Gaulle başkaldırdığında yine oradaydı. İki gazetecinin yazar olarak işbirliği Paris Yanıyor Mu? Ey Yayınları Belgeler Bilgiler Bölgeler dizisi 1 ile başladı. Ünlü boğa güreşçisi El Cordobes'in hayatını anlatan Yasımı Tutacaksın, Payel Yayınları, Kudüs Ey Kudüs, Ey Yayınları Belgeler Bilgiler Bölgeler dizisi 3 adlı kitaplarıyla ülkemizde haklı bir başarı kazanan Dominic Lapierre ve Larry Collins'in en büyük eseri. 3 yıl süreyle uçak, tren, otomobil ve deve sırtında yüz binlerce kilometre dolaşan, binlerce insanla konuşan, binlerce belgeyi elden geçiren yazarlar, Hindistan'ın özgürlüğe kavuşmasının hikayesini hem bir polis romanı kadar ilgi çekici hem de bilimsel bir araştırma kadar özenle sunuyorlar. Bu Gece Özgürlük, Fransa yayın tarihinin en büyük olayı olarak bir defada 1 milyon adet basılmıştır. 11. Bölüm Gece Yarısı İnsanlar Uyuduğu Sırada. Gandhi'nin kutsal cihat yolunda 8. durağı Sen Bir Satılmışsın Gandhi. Bağımsızlığın ilanından 36 saat önce 13 Ağustos Çarşamba günü öğleden sonraki ilk saatlerde Gandhi bir mucize yaratmak üzere Sodepur'da Hindistan cevizi ağaçlarının ortasındaki aşramını terk etti. Gideceği yer çok yakındı. Kalküte'ye kuşaklar boyunca Hindistan'ın büyük başkenti, edebiyat ve sanatların, bilimler ve felsefenin merkezi olan 2,5 milyon nüfuslu şehre gidecekti. Ama o kargaşalı yaz Kalküte cehennemin yeryüzündeki gösterisine, Rudyard Kipling'in Dehşet Geceleri kentinin lanetli gecekondu semtine benzetilebilirdi. Şiddet aleyhtarlığının baş meleğinin yumuşak sesi orada dünyanın en amansız yoksulluk ve iğrençlik ortamı içinde kral naibinin, polisinin ve ordusunun gerçekleştiremedikleri mucizeyi yaratmayı umuyordu. Hint bağımsızlığının mimarı bir kere daha vatandaşları uğruna hayatını tehlikeye atıyordu. Ama bu sefer onları İngilizlerden kurtarmak için değil, yüreklerini zehirleyen kinden arındırmak için. Kalküte kanlı şiddet gösterilerini efsanelerine ve hayran olduğu tanrıların seçimine kadar yüceltiyordu. Şehrin en kutsal koruyucusu Hinduların tahrip tanrısı Kali'ydi. Heykelleri yılan ve kuru kafadan çelenklerle bezenen amansız bir kan içici. Her gün binlerce insan onun mihrapları önünde diz çöküyordu. Geçmişte uğruna çocuklar kurban edilmişti. Şimdi de ona tapanlar uğruna hala hayvan kurban ediyor, sonra da bu kurbanların kanını başlarına ve alınlarına sürüyorlardı. Refah ve zenginliğin aldatıcı görüntüsünün ardında acı gerçek kendisini belli ediyordu. Şehir dünyanın en aşağılık sefalet beldesiydi. Kaç kuşaktan beri Bengal bataklıklarının ve Bihar'ın kurak ovalarının aç insanlarını bastilerine, yani gecekondularına çekiyordu. Meydan parkının güzelim çimenlikleri, Shovringi caddesindeki zarif yapılar ve büyük ticaret şirketlerinin zengin binaları bir sinema dekoru kadar yapay bir ön cepheydi. Bunun hemen ardında yeryüzünün en yoğun insan kalabalığının yaşadığı, kilometrelerce uzunluğunda dev bir çöplük uzanıyordu. 2 milyon bahtsız yaşıyordu bu çöplükte ve öylesine kötü besleniyorlardı ki ömürlerinin ortalaması 30'u bile bulmuyordu. Aralarında Nazilerin zehirli gaz odalarına gönderdikleri, kurbanlarına verdikleri, besin kadar yiyecek bulamayanlar bile vardı. Bu kalabalığın içinde 400 bin dilenci ve işsiz de 40 bin de cüzzamlı bulunuyordu. Bütün bu sefil yaratıklar dökülen kulübelerde, kurumuş kerpiçten berhanelerde, leş gibi kokan kovuklarda üst üste yaşıyordu. İğrenç ve pis daracık sokakları vardı. Açık lağımlarından insan pislikleri ve akla hayale gelebilecek her türlü çirkef dışarı taşıyor, fare sürüleri ve her türlü haşerat kendileri için bulunmaz olan bu cennette cirit atıyordu. Ender birkaç çeşmeden hep kirli su akıyordu. Haftada bir defa da acımasız malikler boy gösterip daracık sokaklarda cehennemin kiralarını toplamak için dolaşıyorlardı. Kalküta'nın tarihinde büyük açlıklar unutulmaz günlerdi. En yenisinin 4 yıllık bir geçmişi vardı. Yalnız Bengal'de açlığı izleyen salgınlarla birlikte 4 milyondan fazla ölüme sebep olmuştu. Yüz binlerce yoksul ölmemek için bir lokma yiyecek bulmak umuduyla zenginlerin çöp tenekelerine kadar sürüklenmişlerdi. Açlıktan cinnet geçiren aileler parçalanmış, anneler besleyemedikleri evlatlarını öldürmüş, erkekler köpekleri parçalayıp yemiş, köpekler yollarda can çekişen ihtiyarlara saldırmıştı. Hindistan bağımsızlığını kutlamaya hazırlanırken bile Kalküta sokaklarında hala kadınlar ve çocuklar açlıktan ölüyordu. Kolera, verem, dizanteri gibi hastalıklar her yıl Hindistan'ın Britanya emperyalizmine karşı verdiği savaşta kaybettiklerinden daha çok cana mal oluyordu. Kalküta'nın gecekondu semtleri öteden beri en amansız şiddet gösterilerine tanık olmuştu. Ama 1946 Ağustos'undaki tethiş patlaması buna yeni boyutlar kazandırmıştı. Çünkü bu seferki dinsel kinlerle körükleniyordu. O günden beri Hindular ve Müslümanlar birbirlerini çekinerek ve her an dehşet içinde gözetliyorlardı. Uğursuz cesetler sokakları doldurmadan bir gün bile geçmiyordu. Bıçaklar, tabancalar, makineli tabancalar, içleri benzin dolu şişeler ve düşmanın gözünü çıkartmaya yarayan kaplan dişi adını taktıkları çelik çengellerle silahlanmış iki topluluğun çeteleri şehri yeniden kana boğmak için hazırlanıyorlardı. Bu katliamı durdurmak isteyen adam 13 Ağustos günü saat 3'e doğru eski bir Chevrolet ile şehre vardı. Araba bir sürü eski yapının önünden geçtikten sonra Balyakata yolunda 151 numaralı demir parmaklıklı kapının önünde durdu. Burada muson yağmurlarının çirkefe çevirdiği ıssız bir alanın orta yerinde yıkılmaya yüz tutmuş geniş bir yapı yükseliyordu. Tennessee Williams'ın romanlarından fırlamış gibi harap bir yapı. Kenarları parmaklıklı balkonları ve dor tarzı dört köşe direkleriyle haydari malikanesi, bir zamanlar tropikal bölgede yaşamaya gelen kim bilir hangi İngiliz tüccarının hayalindeki düşü canlandırmak amacıyla yapılmış olmalıydı. Şimdiki sahibi olan zengin Müslüman ise binayı çoktan farelere, yılanlara ve hamam böceklerine terk etmişti. Bütün odaları istila eden pislik ve çirkef telaşla silinip süpürülmüş, bu evin Mahatma'ya verilmesine sebep olan tek meziyeti onarılmıştı. Evin bir de tuvaleti vardı. Oysa Kalküta'nın yoksul semtlerinde pek ender görülen bir şeydi bu. İşte Gandhi çevresi pis kokular, haşerat ve çamurla sarılı bu evde bir mucize yaratmayı deneyecekti. Bir mucizenin gerçekleşmesinin bağlı olduğu kişiler çoktan gelmişler ve saatlerdir ünlü ziyaretçiyi bekliyorlardı. Hepsi de Hindu'ydu ve geçen yaz patlak veren kargaşalıklar sırasında içlerinden çoğunun ailesinden ya bir erkek öldürülmüş ya da Müslümanlar tarafından karılarının kızlarının ırzına geçilmişti. Araba yaklaştığı sırada Gandhi'nin adını bağırmaya başladılar. Ancak Hindistan'da ilk defa olarak bu adı alkışlamıyorlardı, rezil ediyorlardı. Yüzleri öfke ve kinden allak bullak olmuş uluyorlardı. ''Sen satılmışın tekisin Gandhi. Sen git de Noah Hali'deki Hindu kardeşlerimizi kurtar. Müslümanları değil, Hinduları koru.'' Aynı anda dünyanın yarısının kutsal bir kişi diye bellediği adamın arabasının üzerine bir taş yağmuru iniverdi. Bunun üzerine otomobilin kapılarından biri açıldı ve çok iyi tanıdıkları silüet belirdi. Gözlükleri burnunun ucunda, bir eliyle Dotisi'nin askısını tutarak, diğerini de barışın simgesi olarak havaya kaldırıp, 77 yaşındaki sıska ihtiyarcık, düşman kalabalığın üzerine doğru tek başına ilerledi. ''Benim kötülüğümü istiyorsunuz, öyleyse geliyorum yanınıza.'' dedi. Bu sözler üzerine göstericiler oldukları yerde donup kaldılar. Tiz sesiyle Hindistan'ın davasını hükümdarların ve kral naiplerinin karşısında savunan kişi bu sefer soydaşlarını mantığa çağırmak için konuşmaya başladı. ''Ben buraya Müslümanlar kadar Hinduları da savunmaya geldim. Beni korumanız için sizlere sığınacağım. Diliyorsanız bana karşı çıkmakta tamamen haklısınız. Hemen hemen hayat yolumun sonuna vardım. Yaşadığım kadar yaşayacak değilim. Ancak sizlerin çılgınlık seline kapıldığınızı görmektense hemen şimdi ölmeyi yeğe tutuyorum.'' Daha sonra Kalküta'da bulunmakla Noah Kali'deki Hinduları da kurtardığını açıkladı. Yüzlerce Hindu'nun katlinden sorumlu olan Müslüman liderleri kendisine söz vermişlerdi. 15 Ağustos'ta bir tek Hindu'nun bile burnu kanamayacaktı orada. Sözlerinde durmazlarsa ölünceye kadar oruç tutacağını biliyorlardı. Bu söze güvenerek kalkmış Kalküta'ya gelmeyi kabul etmişti. Noah Hari'deki Hinduların güvendiğini, moral sorumluluğunu nasıl Müslüman liderlere emanet ettiyse, şimdi de Kalkütalı Hinduları Müslüman hemşerilerini korumaları için çalışacaktı. Eğer çağrısına uymayı reddederlerse, ilan ettikleri katliamı başlatırlarsa bunun kendi canına mal olacağını bilmeliydiler. Şiddet aleyhtarı stratejinin özü buydu. Rakipler arasında bir sözleşme ve verilen sözlerin tutulması sözüne karşı da hayatı. Gandhi ölüm orucu tehdidiyle Rişilerin eski bilgeliğini siyaset aranasına sokmuştu. Eğer şunu şunu yaparsam ben ölürüm. Hindu olarak dünyaya gelen ben, Hinduların en Hindusu olarak yaşayan ben, Hinduların nasıl düşmanı olabilirim ki diye öfkeli kalabalığa sordu. Gandhi'nin mantığı, görüşünü böylesine sadelikle açıklaması göstericileri şaşırtmışa benziyordu. Gandhi ve taraftarları yeni evlerine yerleşmek üzere içeri girdiler. Ama soluk alma çok kısa sürdü. Hindu kitlelerin en nefret ettiği Müslüman lider Seyyid Suhraverdi'nin şehre gelişi yeni bir şiddet patlamasına yol açtı. Göstericiler evi taş yağmuruna tuttular. Taşlardan biri evin ender camlarından birini parça parça edip Gandhi'nin bulunduğu odayı cam kırıkları içinde bıraktı. Bu sırada o yere çömelmiş, kılını bile kıpırdatmadan mektuplarını yazmaya devam ediyordu. Oysa yaşamında dramatik bir dönemece varmıştı. Bu kavurucu Ağustos gününde 1915'te Afrika'dan döndüğünden beri ilk defa olarak Hindistan'ın bağımsızlığına varan uzun yolun soluna birkaç saat kala ülkesinin bir kısım halkı ona karşı ayaklanmıştı. ''Ekselans, suikastçılar eyleme geçmeye hazırlar.'' Karachi Havaalanı'nın pistinde kral naibine bu açıklamayı yapan CID yani cinayet masası şefiydi. Mountbatten bunun üzerine adamı tutup kendisini karşılamaya gelenlerden uzaklaştırdı. Müfettiş edindikleri bütün istihbaratı Mountbatten'ın Yeni Delhi'de aldığı raporu onayladığını kesinlikle belirtti. Ertesi gün yani 14 Ağustos Perşembe günü Cinnah'la beraber binecekleri açık arabaya en az bir, belki de daha çok bomba atılacaktı. Bütün çabalara rağmen RSSS'nin bu suikasti gerçekleştirmek için şehre sızdırdığı aşırı Hinduların bir tekini bile saptamak olanağı bulunamamıştı. Edwina kocasını çok kızdırdığı halde ardında bitivermişti. Verilen sırrı da işitmişti. ''Ben de arabada sana eşlik edeceğim.'' dedi. ''Ne münasebet.'' diye hırsla cevap verdi Mountbatten. ''İkimizin de parçalanması için hiçbir neden yok.'' Karı koca arasındaki bu konuşmaya hiç aldırmadan müfettiş devam etti sözüne. Cinnah açık arabaya binmekle ısrar ediyor. Resmi kortejin çok ağır yol alacağı göz önünde tutulursa sizi koruma olanaklarımız biraz kısıtlı kalacak. Bu durumda felaketi önlemek için ona göre bir tek çıkar yol vardı. Ekselans diye yakardı. Cinnah'ı her ne pahasına olursa olsun bu geçitten vazgeçirtmelisiniz. Öfkeli bir kalabalığın yüzyılın en şöhretli Hintlisini o 14 Ağustos Perşembe günü sabahı taşa tutmasından birkaç saat sonra Kalküta'nın 3 kilometre uzağında Gandhi'nin başlıca siyasal rakibi zaferinin tadını çıkartmaya hazırlanıyordu. Muhammed Ali Cinnah, Belgiyakata yolundaki harap evde kalan umutsuz ihtiyar karşısında partiyi kazanmıştı. Gandhi'ye bütün mantık ve akıl gereklerine, hepsinden çok ciğerlerini kemiren çaresiz derde rağmen Cinnah Hindistan'ı bölmüştü. Bir an sonra Karaşi'nin görkemli yapılarından biri dünyanın en büyük İslam devletinin doğuşuna tanık olacaktı. Bir deniz kabuğu biçimindeki yerin sütunları arasında Cinna'nın kendilerine bir vatan verdiği 70 milyon insanın temsilcileri bulunuyordu. Çok ilginç bir meclisi doğrusu bu. Gri astragan kalpaklı, rahip giysilerine benzeyen beyaz, boyunlarına kadar düğmeli şervanileri içinde sağlam yapılı pencaplılar, gösterişli patanlar, yeşil ve altın sarısı sarıkları, tirşe yüzleriyle koca bıyıklı veziriler, mahsudiler, afridiler. Cinnan hiç ziyaret etmediği ve çekindiği bir topluluğun yaşadığı uzak bir eyaletin temsilcileri. Baluş kabilelerinin yaşlı reisleri. Başları ajurlu saten burkalarıyla örtülü Indus Vadisi'nin kadınları ve boncuklu şalvarlarıyla pencaplı kadınlar. Cinnah'ın yanında devletini elinden koparıp aldığı İngiliz oturuyordu. 36 saat sonra 3,5 yüzyıllık Britanya egemenliğine son verecek olan şenliklerin ilki için Mountbatten madalyalarıyla ışıldayan büyük amiral üniformasını giymişti. Hindistan'ın son kral naibi Büyük Britanya kralının en yeni dominyonuna iyi niyet dileklerini ifade etmek üzere ayağa kalktı. Engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığı olayı kutlamak amacıyla yüksek sesle konuştu. Pakistan'ın doğuşu büyük bir olaydır. Tarih bazen bir buzul gibi ağır ilerler, bazen de bir sel gibi hızlanır. Bugün dünyanın bu bölgesinde birbirini izleyen çabalarımız buzları erittiği ve engelleri ortadan kaldırdığından hepimiz akıntının ortasına sürdü. Artık geriye bakacak vakit yok, ancak ileriye bakmanın zamanıdır şimdi. Yüzünde taş gibi bir ifadeden başka bir şey okunmayan Cinnah'a dönüp Pakistan'ın babasını övdü. Aramızdaki sıkı ilişkiler, bunun sonucu olan karşılıklı güven ve anlayış, sanıyorum ilerideki ilişkilerimizin de en iyi garantisidir. Bu zoraki övücü sözleri söylerken Mountbatten birkaç dakika sonra belki de bu inatçı adamın yüzünden hayatını tehlikeye atacağını düşünmeden edemiyordu. Kral naibi onun Pakistan'ı yaratmak düşüncesinden vazgeçmesini sağlayamadığı gibi bu tehlikeli geçit töreninden caymasını da temin edememişti. Töreni iptal etmek ya da başkentinin sokaklarını kapalı bir araba içinde hızla aşıp gitmek Pakistan devletinin ilk başkanına yakışıksız bir davranış gibi gelmişti. Cinnah uğrunda çok didindiği bir ulusun doğuşu olayını küçük düşürmeyi reddetti. Mountbatten istese de istemese de bir türlü anlayamadığı bu adamın yanında hayatını tehlikeye atacaktı. "Birbirimize veda etmenin zamanı artık geldi." diyerek sözlerini özetledi. Pakistan'ın daima refah içinde olmasını, komşuları ve bütün dünya uluslarıyla barış içinde yaşamasını dilerim. Söz sırası Cinnah'a gelmişti. Boynuna kadar sıkı sıkı düğmelenmiş beyaz şervanisi içinde Papa 12. Pius'a benziyordu. Evet, İngiltere ve onun sömürge haline getirdiği halklar dost olarak ayrılıyorlardı. Bunu kabul ediyordu. Ve dost olarak kalacağımızı da içtenlikle umuyorum diyordu. Pakistan'ın Müslümanların diğer dinsel inançlara karşı besledikleri geleneksel hoşgörüyü sürdüreceğine de söz verdi. Pakistan komşularına ve diğer dünyaya dostluğunu göstermekten geri kalmayacaktır diyerek bitirdi sözlerini. Cinnah'ın vaatlerinin yankısı henüz kaybolmuştu ki serüven de başladı. Kararlılıkları sık sık çatışan iki adam binanın dev tahta kapısından yan yana çıktılar. Sahanlığın altında onları son bir ortak sınav için buyur edecek üstü açık siyah Rolls Royce bekliyordu. Bu lanet otomobil cenaze arabasına benziyor diye düşündü Mountbatten. Bir an karısına baktı. Edwina'nın arabasının şoförüne Rolls Royce'dan iyice uzakta kalması için kesin emir vermişti. Ama eşinin bu emri hasır altı etmek için bir bahane bulacağından emindi. Görünüşte son derece serin kanlı bir edayla uzun arabaya doğru ilerlerken bir dizi iğrenç görüntüler hayalinde geçit yapmaya başladı. 1921'de bir bombanın Galler Prensi'nin arabasını tehdit ettiği günün hatırası, aile ağacını incelerken canlanan ve Hindistan'da dinlenmeye çekilişine sebep olan suikast görüntülerinin yeniden canlanışı. Dallardan biri büyük dayısı Çar II. Alexander'ın adını taşıyordu ve altında 13 Şubat 1881'de ölmüştür notu vardı. O gün II. Alexander Petrograd'da bir caddede açık arabasına atılan bombayla parça parça olmuştu. Aynı dalın üzerinde biraz daha uzakta bir başka dayısının adı, 1904'te Moskova'da bir anarşistin şeytani komplosuyla hemen aynı koşullar altında can veren Grand Duke Sergin adı bulunuyordu. Bir diğer dalın üzerinde kuzinlerinden Ena'nın adı yazılıydı. Onun da gelinliği İspanya Kralı 13. Alfonso'la evlendiği gün arabasının üzerine atılan bomba yüzünden parçalanan sürücünün kanı ve et parçalarıyla lekelenmişti. Aile geçmişinin bu korkunç hayaletleri, bu ölüm kokan anılar genç kral naibi ile birlikte Rolls Royce'a biniyordu. Arabanın hareket ettiği sırada bakışları Cinnah'ın gözleriyle karşılaştı. Tek kelime bile etmediler. Cinnah'ı şimdiye kadar yalnız gergin yüzüyle görmüştü. Ama bu sefer Müslümanların lideri binlerce voltluk bir akımla kasılmış gibiydi. Kral naibini selamlamak için atılan 31 pare top, Karaşi sokaklarını ilerleyen korteje eşlik ederken, kaldırımları dolduran neşe ve minnet duygularıyla sarhoş kalabalıkların arasında, belirsiz yüzlerden oluşan bu insan selinin içinde, bir sokak köşesinde, bir dönemeçte, bir pencerenin ardında, bir damda, herhangi bir köşede saklanan bir takım insanlar, Cinnah'ı öldürmek için emir almış bekleşiyorlardı. 4 kilometrelik parkur boyunca sıralanmış duran askerler silahlarıyla esas duruşa geçip selam veriyorlardı. Ama hepsinin sırtı halka dönüktü ve bir tethişçinin bombasını atmasına engel olamazlardı. Louis Mountbatten bir gün bu yarım saatlik yolculuğun kendisine 24 saat gibi uzun geldiğini itiraf edecekti. Otomobil kaldırımlardan aşağı taşan, elektrik direklerinden sarkan, lamba direklerine asılmış, damlara, pencerelere, balkonlara üşüşmüş insan yığını arasında ilerliyordu. Alkışladıkları iki kahramanın yaşadıkları dramı hiç bilmeyen coşkun Müslümanlar, Pakistan, Cinnah ve Mountbatten için durmadan "Zindabad!" diye bağırışıyordu. Tuzağa düşen iki devlet adamı bu insan yüzlerinden oluşan tünele, içinden her an ölümün çıkabileceği dar boğaza dalıyorlardı. Halkın neşesine karşılık vermek zorunda olduklarından komedi oynamaya mecburdular ve onlar da neşelerini, minnet duygularını göstermeliydiler. Mountbatten bu denemeyi hiçbir zaman unutmayacaktı. Bütün yol boyunca ağzı kulaklarına vararak gülümseyip kol salladı. Ama gözleri bir an bile çevresindeki çehreleri ve hareketleri denetlemekten, kuşku uyandırıcı bir hareket, tehlikeli bir ifade, ona bu iş burada olup bitecek diye haber verecek herhangi bir belirti aramaktan bir an bile geri kalmadı. "Acaba hangisi?" diye sordu kendi kendine. "Şu selamladığım adam mı? Yoksa öbür tarafta mı duruyor?" Bu neşeli kalabalık arasında bakışları kendisine garip gelen her şeyin üzerinde takılıp duruyordu. Hiç gülümsemeyen ya da çok gülümseyen bir adam. Şu pek sakin duran kişi ya da çok kıpırdanan şu bir başkası. Ya da giysileri onu çevresindekilerden hemen ayıran şu adam. Saçma sapan düşünceler gelip geçiyordu aklından. Bengalli bir valinin sekreterinin üzerlerine atılan bir bombayı havada yakalayıp katile geri fırlattığını da hatırladı. Ama birden kriket oynarken hiçbir zaman doğru dürüst top tutamadığı da aklına geldi. Bazen de ardından gelen karısını düşünüyor, sezinlediği gibi şoföre acaba emrine uymamasını telkin edip etmediğini soruyordu. Kalabalığı gözetlemekten vazgeçip geriye bakmaya da cesaret edemiyordu. Bakışları aralıksız kalabalığın arka tarafını gözetliyor, havadan birden bir maden parçasının uçmasını bekliyordu. Victoria Caddesi üzerindeki otelinin balkonundan kortejin göründüğünü fark eden biri, ceketinin cebini şişiren 45'lik koltuğunun kabzasını daha kuvvetlice sıktı. Bakışlarıyla karşıdaki evin pencerelerinde el kol sallayan kalabalığı gözlerken, baş parmağı silahının emniyet tetiğini yavaşça kaldırdı. Rolls Royce yaklaşırken Yeni Delhi'ye gelip Cinnah'a bir suikast düzenleneceğini haber veren genç polis müfettişi G.D. Savage dua etti içinden. Aslında bu silahı taşımaya hakkı yoktu. Görevi 24 saat önce sona ermişti. Vatanına, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyordu. Mountbatten ve Cinnah arabanın içinde hala tatlı gülücükler dağıtarak ve kalabalığı selamlayarak endişelerini maskelemeye devam ediyorlardı. Öylesine dalmışlardı ki bir tek kelime bile konuşmamışlardı henüz. Düşmanlarının en büyük kusuru diye kabul ettikleri kibirliliği şu anda kral naibinin yüreğine su serpen tek şeydi. "Bu insanlar beni seviyorlar," diyordu içinden. "Her ne olursa olsun onlara bağımsızlıklarını ben verdim." Bu kalabalık arasında Cinnah'ı öldürmek isterken kendi canına da kıyabilecek bir tek kişi bulunabileceğine içtenlikle inanmıyordu. Otomobilde bulunuşu Müslüman devlet başkanının hayatını korumak için en sağlam garanti değil miydi? "Onu öldürmeye kalkışmayacaklar," diye tekrarlıyordu. "Çünkü beni de beraber öldürmeyi göze almaları gerektiğini biliyorlar." Savage otomobil ayaklarının altından gelip geçerken balkonda soluğunu bile tuttu. Rose artık içindekilere yardım edemeyeceği kadar uzak bir menzile erişinceye dek eli silahının kabzasını sımsıkı kavramaya devam etti. Ancak bundan sonra odasına girip kendisine 4 parmak viski doldurdu. Şimdi de kulaklarının zarını patlatan zindabat çığlıklarının yerine tehdit dolu bir sessizlik almıştı. Bir Hint mahallesi burada olanlar olacak dedi içinden Mountbatten. 5 dakika süreyle kortej Elphinstone sokağının sessiz kalabalığı arasından gelip geçti. Burası Karachi'nin başlıca ticaret caddesiydi. Hemen bütün dükkanlar ve katlar bugün Müslüman komşularının kutladıkları olay yüzünden iflas eden ve dehşete kapılan Hindulara aitti. Hiçbir bomba patlamadı. Yaman bir fırtınadan sonra bir limanın fenerini gören denizcinin gönül ferahlığıyla Mountbatten Rolls Royce'un kaportası karşısında Cinnah'ın sarayının yüksek demir parmaklıklarını gördü. Hayatının en korkunç gezisi sona ermişti. Araba durunca kral naibi şimdiye kadar hep kas katı gördüğü Müslüman liderin yüzünün geniş bir gülümsemeyle aydınlandığını fark etti. Uzun ve kemikli ellerini İngiliz'in dizlerine koyarak şöyle mırıldandı Cinnah. Şükür Tanrı'ya, sizi sağ salim getirebildim. Ne cüretli, Allah'ın cezası adam diye düşündü Mountbatten. Beni sağ salim getirdiniz mi diye hayretle sordu. Hay Allah, asıl ben sizi sağ salim getirdim. Dipnot, bu kitabın yazarları Karachi suikastinin niçin gerçekleşmediğini anlamak için yaptıkları çeşitli araştırmalar sırasında sadece Sih asıllı Pritam Singh adında bir bisiklet tamircisinin tanıklığını tespit edebildiler. Pritam Singh, Pakistan trenlerinin raydan çıkartılması olaylarına karıştığı iddiasıyla CID tarafından tutuklanmıştı. Bu tanık, RSSS adlı aşırı örgütün gerçekten adamlarını Karachi'ye sızdırdığını, ancak ilk olarak bombasını atacak ve otomobilin el bombası yağmuruna tutulmasını sağlayacak liderlerinin arabada Cinnah'ın yanında Mountbatten'ı görünce suikasti uygulamaktan caydığını söylemiştir.